huzur arayan topraklar. Sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir gün geçirmenizi dileyerek başlıyoruz programımıza. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı Huzur Arayan Topraklar programında 30 dakika sizlerle birlikte olacağız. Teknik yapımda Özkan Özden Koş, yapım yardımcısı Melda Alpay ve programı hazırlayan ben Sema Yıldırım. Yine Orta Doğu'dan gelişmelerden söz edeceğiz. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Yayın süresince bize 090-312-463-3419, 090-312-463-3421 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Tekrar edelim. 090-312-463-3419, 090-312-463-3421. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bir kez daha söyleyelim. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr. Bu programda Amerika Birleşik Devletleri'nin 2000 sonrası Orta Doğu politikalarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Yemen ve Kuzey Afrika'da müdahalelerin gerçek nedenlerini konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji bağlamında Kuzey Afrika politikaları ve enerji ticaretinin Libya ilişkilerine yansımalarını değerlendirmek üzere Doçent Doktor İlyas Sözen'le de bir telefon bağlantımız olacak. Stüdyoda ise değerli konuğumuz Profesör Doktor Oya Akgönenç Muhyusuddin'le birlikteyiz. Konuğumuz Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar.
Teşekkür ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya yönelik politikalarında 1990 sonrası ve 2000'den sonraki değişimleri ele almaya devam ediyoruz bu programda da. Irak ve Afganistan müdahalelerini Büyük Orta Doğu Projesi'ni değerlendirdik. Amerika'nın Suriye, Irak, Suudi Arabistan, İran ilişkileriyle İsrail ve Filistin sorununa yaklaşımı üzerinde durduk geçtiğimiz programlarda. İsterseniz Yemen'de yaşanan değişimlerle, gelişmelerle devam edelim. Yemen, coğrafi konumu nedeniyle Kızıldeniz'in Hint Okyanusu'na açıldığı kapı olma özelliğini taşıyor. Stratejik öneme sahip bir ülke. Ülkede 2003'ten bu yana da Şii gruplarla hükümet güçleri arasında çatışmalar devam ediyor. Bu çatışmalar kısa sürede bir iç savaşa dönüştü denilebilir. Şii gruplar hükümeti mezhep ayrımcılığı yapmak, bölgelerinde ekonomik yatırım yapmamakla suçluyor. Amerika ve İsrail ile birlikte hareket etmek, Suudi Arabistan'ın mezhepsel ve politik faaliyetlerine destek vermek de bu suçlamaların arasında. Uzun süren protesto gösterileri sonrasında devlet başkanı Salih 2011'de istifa etti. Yerine geçen Hadi de Husilerin saldırısından sonra görevi bıraktı. El-Kaide'nin konuşlandığı iddiasıyla Amerika Yemen'e müdahale edebiliyor. Hem yönetsel açıdan hem de askeri açıdan bu müdahaleleri görüyoruz. Diğer yandan Yemen'e de doğrudan yatırımlar yapıyor Amerika. Sayın Akgönenç, Yemen'deki gelişmeler konusunda değerlendirmeleriniz nelerdir?
Şimdi efendim Yemen... Sizin de çok güzel bir şekilde ifade ettiğiniz gibi stratejik olarak son derece önemli bir ülke. Yani Kızıldeniz'le Hint Okyanusu arasında. Bu demektir ki en büyük ticari yolların geçtiği bir nokta. Buna tabii askeri geçişleri de koyabilirsiniz. Değeri iki kat artmış oluyor. Birincisi bu. İkincisi Yemen'e gittiğiniz zaman doğada şöyle bir vahşi güzellik vardır. Yani... Ne bileyim ben bir Viyana'da göreceğin güzellik değildir, bir İspanya değildir. Ama onun kendine göre çok vahşi bir tabii güzelliği vardır. Şimdi bu tabii güzelliğin altında yer altı zenginlikleri iyidir. Yani petrol değil belki ama bu sefer diğer maddeler bakımından çok önemlidir. Şimdi üçüncü ve önemli bir husus Orta Doğu'da gittikçe yayılan mezhep kavgaları. Şiilerle Sünniler. Bu mezhep kavgalarının bir ucunda İran var. Ve İran sessiz sedasız devrimden beri yani Homeini'nin gelişinden beri 1979 yapıyor. Homeini ihtilali diyelim yahut İran devrimi diyelim. O zamandan beri ihtilal ihraç ediyor ve Şiiliğin etkilerini Orta Doğu'da genişletmeye çalışıyor. Ve başarılı da oluyor. Sistemli bir şekilde nerede bir sıkıntı var? Mesela Yemen'de silah gönderiyor, stratejist gönderiyor, gizlice asker gönderiyor. Ondan sonra icabını da çekiyor. Şimdi buna karşılık Suudi Arabistan bundan çok huzursuz oluyor. Hemen köşesinde, bir de üstelik aynı işler Suudi Arabistan'ın kuzeyinde de yansımasını buluyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan çok tepki gösteriyor. Bir de mezhep farkı var, çıkar farkı var. Bunun üzerine adeta bir ikileşme oluyor. Şimdi Şiiler efendim diyorlar, siz bizi ihmal ediyorsunuz. Diğer yandan da yapılan her şeye saldırıyorlar. Yani son derece zor bir şey.
Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımında Suudi Arabistan'ın yaklaşımı ne ölçüde etkili oldu? Onlu koalisyona destek verdi Amerika.
Şimdi işin enteresan tarafı da o, tutuyor Amerika. Ki Amerika tabii Suudi Arabistan'ın müttefiki. Onunla beraber destekliyor. Diğer taraftan da gidiyor oraya yatırım. Yani iyi polis kötü polis politikasını birazcık yürütüyor. Yani bak ben sertim ama hanisi benimle anlaşabilirsin şeklinde bir yaklaşım var. Bir de onun da ötesinde Amerika şöyle düşünüyor. Eninde sonunda burada bir şöyle söyleyeyim. Bir saflaşma gerçekleştiği takdirde ben buranın benden yana olmasını istiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü hemen onun dış kısmında orada bazı kritik adalar var. Adalarda Amerikan üsleri var.
Amerika Birleşik Devletleri bu saldırılara, onlu koalisyonun müdahalesine destek verirken El-Kaide kaynaklı bir gerekçe sunuyor. El-Kaide'nin Yemen'de konuşlanmış olması nedeniyle bir gerekçe sunuyor.
Doğrudur. Çünkü bir sebebe ihtiyacı var. Çünkü kongreye karşı da, yani neden o işi orada yaptın sorusunun cevabını vermek durumunda. En güzel söyleyebileceği, efendim El-Kaide işte zaten bildiğiniz gibi Suudi Arabistan'dan çıktı, Afganistan'a gitti, şimdi de Yemen'i rahatsız ediyor. Ben bunu durdurmak zorundaydım. O da kendisinin, yani legal olarak kendi kongresine karşı bir excuse, kullandığı bir bahane olmuş oluyor.
Evet.
Aslında Amerika orada tamamen kendi etki alanının yavaş yavaş genişlemesini sağlıyor.
Körfez'de daha etkin hale gelmek istiyor.
Aynen öyle.
Sayın Akgönenci, Amerika'nın Kuzey Afrika'ya yönelik politikalarından söz edelim biraz da. Afrika'nın kanıtlanmış petrol rezervleri için bugün az diyebiliriz ama 2025'e kadar %91'lik bir artış öngörüldüğünü biliyoruz. Doğalgaz rezervlerinde ise dünyanın en büyük 4. doğalgaz bölgesi. Nijerya, Mısır, Cezayir, Libya Afrika'da önemli doğalgaz ülkeleri. Bunların 4 ülkenin 3'ü de zaten Kuzey Afrika'da yer alıyor. Amerika'nın enerji ihtiyacı için Afrika'nın artan petrol üretim kapasitesinin önemi 2001 tarihli Ulusal Enerji Politikası, diğer adıyla Cheney raporunda açıkça yer alıyor. Bu rapora baktığımızda bunu görebiliyoruz. Amerika'nın bölgede enerji yatırımları açısından da Afrika'daki terör faaliyetleri, yolsuzluk, yatırımları olumsuz etkileyen yasalar, iç karışıklıklar ve anlaşmazlıklarla şeffaf olmayan yönetimler sorun oluşturuyor. Bunu BOP'tan bu şekilde algılıyoruz. Söylemlerde de dinliyoruz. Bölgede petrol üretiminde istikrarın sağlanması, enerji koridorunun güvenliği, siyasi istikrar ve düzenin kurulmasına yönelik. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Afrika'ya yönelik politikalarını değerlendirir misiniz? Kısa bir çerçeve verelim. Sonra Libya üzerinde biraz daha ayrıntılı konuşalım.
Hayır, bu dediğiniz ülkeler her şeyden önce 19. ve 20. yüzyıllar içinde Avrupa devletlerinin kolonileri şeklinde, yani sömürge alanıydı. Avrupa devletleri buraları insafsızcasına sömürdüler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupalılar buradan çekilmek zorunda kaldı. Eski güçleri kalmayınca. Ama sömürdükleri her şeyi Avrupa'ya götürmüşlerdi. Bugün Avrupa'da gördüğümüz zenginlik, bolluk, refah o zamanların eseridir. Ama buna karşılık orada bıraktıkları insanlar da fevkalde hem kültürel yozlaşma, hem ekonomik yozlaşma, hem de ya ne bileyim oraları esir ediyorsun, böyle sömürüyorsun ve bırakıyorsun. Öyle bir durum. Şimdi biraz önce dediniz ki orada işte demokrasi yok, efendim rüşvet var, şudur budur. Adeta bu olay bir önceki olayın tabii bir sonucu. Yani daha başka ne olabilirdi ki şeklinde. Şimdi bu ülkeler yeniden bir yapılanmaya giriyorlar. başlarından Avrupa belası gitti diyelim. Fakat bu sefer Amerika'nın etki alanı genişliyor. Artık Amerika hudut tanımıyor. Eskiden ki Kuzey Amerika, Güney Amerika olarak düşünürdü. Şimdi dünyanın her yeri olarak düşünüyor. Hele hele Soğuk Savaş'ın da bitiminden sonra tek kutuplu dünyada Amerika iyice kendisini de bütün dünyanın her tarafına doğru yönlendirdi. Şimdi Amerika'yı harekete geçiren nedir suali karşısında? Bir, kendi güvenliği için kafi derecede önlem noktalarının bulunması. Yani Amerika'da savaş olmasın da Amerika'ya yakın bir yerde de savaş olmasın. O Amerika'dan en uzak bölgede savaşmaya hazır. Bu onun bir politikasının bir parçası. İki, 2000'li yılların başından itibaren yani Afgan Savaşı'ndan itibaren Amerika'da stratejik bir değişiklik oldu. Çok önemli. O da önleyici vuruş dedikleri. Daha kimsenin bir savaş famaş niyeti yok ama Amerika şüphe ediyor. Şüphe ettiği anda şüphe ettiğini vuruyor.
Tehdit algıladı her bölgeyi.
Tehdit algıladı, evet. Bu tabii fevkalade tehlikeli bir durum ortaya çıkartıyor. Öyle nasıl bileceksin tehdit algısını yaratıp yaratmadığını. O üçüncüsü de artık Amerika o zamana kadar, bu zamana kadar gitmemiş olduğu Afrika kıtası onun için yenidir. Güney Amerika'da vardı, Asya'da vardı, Avrupa'da vardı. Ne kaldı geriye? Afrika kıtası. Artık yeni hedef daha çok Afrika olmaya başladı.
Evet, Afrika'da Çin'in de giderek daha etkin olmaya çalışması, Amerika'nın da bu konudaki çalışmalarını hızlandırmasına yol açtı belki de.
Çok doğru, çok doğru.
Evet, Libya'ya gelirsek, Libya Avrupa'ya yakın konumu, Avrupa ile Afrika arasında geçiş noktasında bulunması nedeniyle stratejik öneme sahip bir ülke. Kaddafi döneminde teröristleri destekleyen bir ülke olarak ilan edilmiş şer ekseninde sayılmıştı. 1980 yılında Lockerbie adındaki uçağın bombalanmasına hayatını kaybedenlerin ailelerine 2003'te tazminat ödemeyi kabul etmesiyle ve 2004'te de kitle imha silahları programını terk ederek nükleer silahların yayılmasını önleyen anlaşmayı imzalamasıyla ABD ve Libya arasındaki ilişkiler yumuşamıştı. Ancak 2011'de NATO'nun Libya'ya müdahalesini gördük. Geçtiğimiz günlerde Amerika Başkanı Barack Obama Libya müdahalesi sonrası için daha fazlasını yapabilirdik dedi. 2000 sonrasında Amerika'nın Libya politikalarından söz eder misiniz?
Tabii, bir tek cümleyi eklemek istiyorum. Amerika'nın Libya ile ilk tanışması yani 1800'lerden bahsediyorum. 1806 filan. O zamandan beri Amerika'nın Libya ilişkisi ters olmuştur. Yani hiçbir zaman onların şeyleri barışmamıştır, yıldızlar barışmamıştır. Ve nitekim de 2011'de olan savaş sonunda Amerika NATO vasıtasıyla oraya girmiş ve yani Libya hallaç pamuğu gibi atılmıştır. Zaten ben orayı görmüştüm, pek fazla bir şey yoktu. Savaştan sonra tamamen mahvoldu. Lakin şimdi bu üstte görünen Libya inanılmaz büyük bir gaz, doğalgaz ve petrol denizi üstünde oturan bir ülke. Onun en büyük kıymeti o. Fransa'nın ona saldırması, Hollanda'nın ona saldırması, İngiltere'nin hepsi o. Oradaki büyük kaynağı kim nasıl elde edecek? Tabii Amerika da bundan payını almak istiyor.
Evet, Libya petrol ihraç eden ülkeler OPEC verilerine göre, 2013 verilerine göre dünyada kanıtlanmış ham petrol rezervleri sıralamasında 8.
Evet.
Doğal gaz rezervleri sıralamasında ise 21. sırada. Enerji bağlamında Kuzey Afrika politikaları ve enerji ticaretinin Libya ilişkilerine yansımalarını değerlendirmek üzere Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Doçent Doktor İlyas Sözen telefon hattımızda. Merhaba Sayın Sözen.
Merhaba Sema Hanım, iyi günler. Nasılsınız?
Teşekkürler.
Teşekkürler.
Sayın Sözen, enerji, petrol şirketleri, ithalat ve bunların güvenliği sorunları, Amerika Birleşik Devletleri'nin genel olarak Kuzey Afrika politikalarını ve Libya ilişkilerini nasıl etkiliyor? Bu konulardaki değerlendirmelerinizi alalım.
Tabii, iyi günler. Şu an Libya'da 48 milyar dolarlık bir varil keşfedildiği söyleniyor ama bu daha önce 23 milyar varildi. Özellikle 2004 yılından sonra Amerika'nın bölgeye girmesi, altı petrol şirketiyle Libya'nın ambargoların kaldırılmasıyla bu oran 39'a daha sonra şu anki rakam olan 48 milyar varile çıktı. Tahmin olarak petrol fiyatları değişse de 6 trilyon dolarlık bir değer var. Bu da 2011-14 arasındaki çatışmaların en önemli nedeni oluyor. Ancak şu anki sorun iki farklı hükümetli yapıdan dolayı üretim sorunları var. 1,5 milyon varillik bir üretim şu an 300 ve 400 bin varile indi en son 2 aylık rakamlarla beraber. Bundaki en önemli unsur tabii ki IŞİD. IŞİD'in 2013-2014 yılından sonra Libya'da çok büyük bir baskın olarak ortaya çıkması. ABD açısından bakarsak ABD Libya'ya 2003-2004 yılından sonra petrol şirketlerinin etkisiyle girmişti. Ancak 2012 yılından sonra 11 Eylül'de Bingazi'de Büyükelçinin öldürülmesi, 2014 yılında Trablusgarp konsolosunu saldığından sonra şu an Amerikan herhangi bir personeli Mart ayından beri 2016'da bulunmamakta. Ama Afrikom ile saldırılar sürekli olarak işte DAEŞ'e yapılmaktadır. Özellikle Amerika'nın Libya'dan ithalatına baktığın zaman 2004-2011 arasında günlük 70-80 bin varillik bir durum gözüküyor. Bu da toplam ithalatı içinde sadece %1'lik bir oran, çok yüksek bir oran değil. Ancak son 2 yılda bu oran 5 bin varillik düzeyine indi, yani minimum düzeyine. Bu da askeri harcamalar için gerekli. Amerika'nın aslen HES, ConocoPhillips ve Marathon gibi 3 tane büyük şirketi şu an Libya'da hala küçük faaliyetlerde bulunuyor. Ancak en önemli güç, hocamın da bahsettiği gibi İtalya ve Fransa. Agoko burada şu an en önemli üretim yapan şirket. Bu da Doğu bölgesindeki %80'lik petrol rezervini sağlayan kısım. Sonuç olarak IŞİD bu bölgedeki en önemli aktör görünüyor ve Amerika'nın belki de yakın zamanda karasal saldırısını enerji bazında bunu yapacak. Şu an Libya bir rantiyeci devlet, ancak parçalanması muhtemel olabilir. Bunun da nedeni enerji gibi görünüyor. Sonuç olarak da Amerika'nın Libya'da etkisi giderek artacağı tahmin ediliyor.
Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz Sayın İlyas Sözen.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
Sağ olun. Sizin bu konuda eklemek istedikleriniz var mı Sayın Akgönenci?
Evet, değerli meslektaşımızın dedikleri çok doğru. Şimdi Amerika orada hem kendi enerji çıkarlarını garantiye almak istiyor, hem de hani daha küçük bir Libya, daha kolay idare edilebilir. Eski İngiliz böl yönet sisteminin modern şekli, maalesef Suriye'de, Irak'ta uygulandığı gibi şimdi de Yemen'de. Libya'da, Yemen'de uygulanmaya çalışıyor. Ne kadar parçalanırsa o kadar iyi. Tabii şunu hemen sormak için, kimin için? Amerika için önemli değil ama bence Amerika'nın daima Orta Doğu denince korumakta olduğu İsrail'in güvenliği için. Afrika'da bu Kaddafi son derece enteresan şeyler yapıyordu. Mesela ne yapıyordu? Kalkınmakta olan devletlere yardım ediyordu. Maddi yardım. Arkasından oradaki çeşitli Müslüman gruplara yardım ediyordu. Eğitim konusunda, efendim binaların yapma konusunda, su konusunda. Aslında ona terörist dendi, şudur budur ama adamcağız bir bakıma Kuzey Afrika'daki devletler arasında batıya karşı dik durmaya çalışan liderlerden bir tanesiydi. Şimdi şu anda moda değil ama belki bir süre sonra gün gelecek bunun böyle olduğu da konuşulacak. Şu anda Libya'yı kötüleme en yaygın şey. Ben Libya'nın o kadar kötü olduğuna inanmıyorum. Çünkü yapılan işleri takip ettiğiniz zaman Afrika için, komşular için, kendisi için doğru olanları yaptı. O halde kötü olan neydi? Yani esirliği kabul etmemek miydi? Her neyse, onu şimdi bir yana bırakalım. Fakat şu andaki durumuna bakarsak Libya paramparça durumda.
Evet, şu an iki hükümet, bir de uzlaşma hükümeti var Libya'da.
Yani daha da kötüleşecek durum gibime geliyor. Çünkü ana yapısı tribal dediğimiz aşiret yapısıdır. Aşiretlerin bir araya gelmesi de son derece zordur. Daha bir süre bunlar bu hengame içinde duracaklar ve tabii yabancılar kazanacak bu
Birleşmiş
durumda.
Birleşmiş Milletler Libya'da bir istikrarın sağlanması için aslında çaba gösteriyor. Evet. Fas'ta toplandılar. Evet. Ancak yine Merkez Bankası konusunda, Petrol Bakanlığı konusunda çelişkiler var, çözülmemiş sorunlar var. Uzlaşma hükümetinin varlığı da kabul görmüş gibi değil. Dediğiniz gibi Libya'da çözüm biraz uzak gibi.
Evet.
Biraz daha beklemek gerekecek. Üniter yapısını korunur umarız. Yani iki başlı, üç başlı bir hükümet ya da kabilelerin tamamen ayrıldığı çok parçalı bir devlet haline gelmez.
Biliyor musunuz acı olan nedir? Kadafi'ye şunu yat bunu söylerlerdi. Onu bir tarafa bırakalım. Bizzat gördüklerimi söylüyorum. Ben bir konferans için gitmiştim. Oradan biliyorum. Şimdi kendine göre bir felsefesi vardı. Yani kendine göre bir sosyalist anlayışı vardı. Diyordu ki bu topraktan çıkan zenginliği halkı paylaşmalıdır. Çok güzel bir şey. Dolayısıyla her vatandaşına bir ev verdi. O mesela çocuğu evlenince ona da bir ev verdi ama bir ikinci evi vermedi, anlatabiliyor muyum? Rantiyeye izin vermedi ama herkese bir ev verdi. Araba alması için para verdi. Çocukların eğitimi için isterse doktoraya kadar parasını verdi. Sağlık verdi. Yani tam anlamıyla böyle bir sosyalist devlet kurdu kendince.
Yeşil sosyalizm diye tanımlandı.
Yeşilse. Fakat ne var ki halk... Yani verdikçe daha çoğunu istedi. Belki de bu insan şeyi midir, huyu mudur, nedir? Ve adama ihanet ettiler.
Sayın Akgönel, sanayinin kurulamamış olması,
evet.
Bir üst kimliğin oluşamamış olması aslında Libya için bir sorun olarak
herhalde,
yaşandı.
Herhalde öyle oldu. Ve sonuçta kendi insanları onu linç ettiler.
Evet.
Bu benim çok böyle zoruma gitti. Yani haksızlık gibi geldi bana bu kadar yapan bir insan. Hatası da olabilir ama onun
kötü
sonu...
Kötü bir ölümdü.
Evet, öyle olmamalıydı.
Sokaklarda çok kötü bir ölümdü.
Şimdi bunun sonucunda Libya'da bir şeyler olunca diyorum ki acaba... Bakalım bu zaman ne zaman durulacak?
Evet, belki yargılanıp cezasını alsaydı biraz daha adil bir değerlendirme olurdu. Nihayetinde halk gitmesini istiyorsa gidecekti.
Evet, aynen.
Mısır'daki son gelişmelere ilişkin Amerika'nın yaklaşımına değinelim. Amerika'nın bölge politikalarında Mısır'ın ağırlığı ne ölçüde?
Mısır her zaman için kendisini hem Afrika'nın hem Arapların lideri olarak kabul eder. Bu onlara has bir şey. Yani ne Afrika liderliğini elden bırakırlar. Biz işte Afrika'dayız, Nil'in başındayız, şudur budur derler. Ama yine de Araplar konusunda da biz onları işte temsil eden insanlarız. Bir bakıma şöyle söyleyeyim. Özellikle Abdülnasır zamanında Mısır ve Arap milliyetçiliği çok iyi bir şekilde gelişti. Hatırlıyorum. 70'lerden itibaren 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler bütün Arap dünyasında Mısırlı ilim adamlarının, üniversite hocalarının filan böyle baş çektiği bir yerdi. Demek ki en yüksek eğitim seviyesi de ondan sonra da Irak'taydı, Iraklılardı. Fakat yine de hoca olarak giden, öğretim üyesi olarak görev alanlar yine hep Mısırlılardı. Dolayısıyla kendisini bu pozisyonda haklı olarak görüyor. Bu birinci önemli faktör. İkincisi, tarihi olarak alana baktığımız zaman Orta Doğu dediğimizde birkaç tane eksen vardır. Bu eksenler arasında bütün olaylar gelişir. Birincisi Anadolu'daki güç. Bu ister Hitaitler olsun, ister Selçuklar, ister Osmanlılar, ister şimdiki Türkiye Cumhuriyeti. Anadolu'daki güç dengenin bir ve önemli bir konudur. İkincisi Mısır'dır. Mısır, güneydeki güç, Mısır üstünde hangi sülale olursa olsun. Ve üçüncüsü de doğu tarafında bu şey olabilir, İran üstünden olabilir ya da ona çok yakın Irak olabilir. Şu anda baktığınız zaman bu üç merkezden bir tanesi Mısır'sa, o zaman bu dengenin de, o üçgen içindeki dengenin de önemli bir ayağı demektir. Bir de bu konu var. Şimdi Amerika Mısır'ı destekliyor. Mısır'ı desteklemesindeki en büyük amil hem bu biraz önce dediklerim hem de Mısır'ın İsrail'le artık barış ilan etmiş olması. Dolayısıyla Amerika için katmerli bir iyilik. Dolayısıyla Sisi general misin, Sisi de diktatörmüş, askeri ihtilal yapmış, bunda hiç ilgilenmiyor. Şu anda diyor ki Mısır benim idaremde ve kontrolümde ve en azından dinci değil. Tabii dinci diye bahsettikleri de Müslüman kardeşler. Burada da bir enteresan bir noktayı görüyoruz. geçen konuşmalarımızda demiştik, Amerika daha çok Orta Doğu'da Şii eksen üzerinden giriyor. Ve Şiileri kendisine daha yakın buluyor. Onun için Sünni güçler daha tehlikeli kabul ediliyor. Bu Müslüman kardeşler olabilir, Hamas olabilir, diğerleri olabilir.
Devlet dışı aktörler için mi söylüyorsunuz
evet,
bunu?
Evet, evet. Ve maalesef bu anda Orta Doğu'da hem siyasi eksenler çarpışıyor, hem siyaset dışı diğer gruplar, hem mezhep çatışmaları oluyor.
Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasında Mısır ve Suudi Arabistan'ın yakınlaşması önemli bir yer tutuyor
çok,
gibi görünüyor.
Evet.
Ama Suudi Arabistan'ın ya da diğer Arap dünyasının Sisi yönetiminin Refah kapısını kapatıp Gazze tünellerine su basması hiçbir tepkiyle karşılaşmadı. Bunu nasıl değerlendireceğiz?
Çok acı bir durum. Yani hepimizin anlamakta zorluk çektiği bir şey. Yani ortada bir Arap Birliği var. İslam Birliği var. Bir yığın başka Arap toplantılar var. Hiçbirinden bir ses çıkmadı. Yani bunu niye yapıyorsun? Bu insanların tek kapısı o. Yiyecek, gıda, ilaç alabilecekleri tek yer. Oraya sen su basıyorsun. Korkaklık mı diyeyim bilemiyorum. Çekinmek mi yoksa? Hani artık bu problemi çözemeyeceğiz. Gözümüzü kapayalım. Nereye giderse gitsin demek gibi bir şey mi? Fakat gerçekçi olmayan bir yaklaşım diye görüyorum. Yani bu problem gözünü kapamakla yok olmayacak.
Suudi Arabistan'a Kızıldeniz'de iki adanın yönetimi verildi ve İsrail
evet,
bu konuda biraz tepkisel çıkış yapmakla beraber daha sonra bunun sorun olmadığını, kendisine danışıldığını, söylendiğini ifade etti
evet,
başlangıçta.
Evet.
İsrail, Suudi Arabistan, Mısır arasında bir yakınlaşma. Belki bu yakınlaşma içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasında Türkiye'yi de dahil etmek, dört ayaklı olmasına çalışmak gibi bir çabadan söz edebilir miyiz? Son olarak bunu
evet,
alayım.
Evet, böyle bir çabadan söz edebiliriz. Amerika aynen bu dediğinizi yapmak istiyor. Orada bir denge ve barış ihdas etmek istiyor. Ama ne var ki ortada harcanan bir tek şey oluyor. Nereden bakarsan bak. O da Gazze'de yaşayan Filistinliler. Çünkü İsrail o toprakların tümünü elde etmek istiyor. Ve o insancıkların da gidecek başka hiçbir yeri yok. Orası onların vatanı. Nasıl çözülecek bilmiyorum.
Evet, mülteciler sorunu çözülmeyecek gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda bir dönem göstermiş olduğu yoğun çabaların azaldığını da görüyoruz.
Aynen öyle, çok haklısınız. Yani adeta bir bıkkınlık ya da bu nasılsa çözüm yok, bari kendi kendini bitirsin. Ama o herhalde o şekilde bitmeyecek. Yine problem olmaya devam edecek
devam
gibi
edecek
geliyor.
Gibi görünüyor, evet. Teşekkür ediyorum Sayın Oyakgönenç Muhyiddin. Sevgili dinleyiciler, bu programda Amerika Birleşik Devletleri'nin 2000 sonrası Orta Doğu politikalarını Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Oya Akgönenç ile değerlendirdik. Sayın Akgönenç'in bölüm başkanı olduğunu da ifade edelim. Amerika'nın Kuzey Afrika enerji ticareti ve Libya ilişkilerini de telefon bağlantısı yaptığımız Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Doçent Doktor İlyas Sözen değerlendirdi. Her iki konuğuma da teşekkür ediyorum. Süremiz de doldu. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yeniden buluşmayı umuyoruz. Haftanız huzurlu geçsin. Esen kalın.
Huzur arayan topraklar.